Ayrım 34. Yaratılış. Gore Vidal. Sayfa 483. Gerçek mi söylüyorsun? Xerxes bu tür sözleri çok özlemiş görünüyordu. Onu hiç böyle ezik bir haleti ruhiyede görmemiştim. Bir anda hiç uğraş vermeden babasının kazandığı tüm ülkelerin sahibi olması ona zevk değil, sanki acı ve kuruntu vermişti. Öyle sanıyorum ki hayatım tamamıyla boşa geçti. Tüm yaptığım beklemek, yine beklemek, şimdi 35 yaşındayım. Pek de yaşlı sayılmazsın. Mardanyus'a baksana. Baktım dedi Xerxes ve gülümsedi. Yaşlı bir adam gibi sendeliyor. Hayır bu dedi hızlı bir hareketle havada taç şekli çizerek. Büyük kralı öldürdüğünde Dara'nın yaşındayken 10 yıl önce olmalıydı. Büyük kral mı dedim Xerxes'e gözlerimi dikerek. Zorba Gavumata'yı mı kastediyorsun? Büyük kral demek istiyorum dedi Xerxes kadehteki şarabı dikip altın işlemeli kol ağzıyla dudaklarına kurulayarak. Bilmiyor musun? Hayır anlamında başımı salladım. Bildiğini sanıyordum. Atossa'nın Lais'i anlattığından eminim. Tabii ki senin annen benimkinden daha sıkı ağızlı. Her neyse ailemizin kanlı sırrını öğrenmenin zamanı geldi. Bir sırrı açıklayan prens çoğu zaman aynı anda sırrı açtığı kişiyi idam ettirir. Birden kendimi buz gibi hissettim. İşittiğimi işitmek istemiyordum. Fakat onu bundan alıkoyamadım. O an bir avuç insanın bildiği şeyi öğrenmemi çok istiyordu. Dara'nın ak mayonlukla ilgisi yoktu. Aileyle uzaktan akrabaydı. Zaten bütün Pers klan liderleri öyledir. Kambises Mısır'a gittiğinde kardeşi Mardos'u saltanat naibi yaptı. Kambises'e bir şey olursa Mardos'un büyük kral olmasına karar verilmişti. Kambises Mısır'da zehirlendi. Kim tarafından olduğunu bilmiyorum. Kambises bundan yerel rahipleri sorumlu tutuyordu. Her neyse zehir etkisini yavaş yavaş gösteriyordu. Çok feci şekilde acı çekiyordu. Günün büyük bölümünde kendinden geçmiş haldeydi. Fakat kendine geldiğinde zihni berraklaşıyordu. Xerxes özüne ara verdi. Tembel tembel altın işlemeli yakasının kenarını baş parmağıyla sildi. Bize bütün öğretilenlere rağmen Kambises babası Cyrus kadar büyük bir hükümdardı. Neredeyse soluğum kesilmiş halde dinliyordum. Kambises'in hasta olduğu haberi Sus'a ulaştığında Mardos kendini büyük kral ilan etti. Kambises bunu öğrenir öğrenmez kardeşi Mardos'u hemen reddetti ve eve doğru hareket etti. Kambises yolda tekrar zehirlendi. Bunu yapan bu sefer ona yakın biriydi. Hatırlarsan onun kendisini kendi kılıcı ile kestiği farz edilir. Resmi anlatının bu kısmının doğru olduğunu sanıyorum. Fakat kılıca öldürücü bir zehir sürülmüştü ve Kambises öldü. Mardos artık meşru kraldı. Rakibi yoktu. Halk tarafından seviliyordu. Fakat daha sonra ortada bir takım söylentiler dolaşmaya başladı. Mardos'un gerçekten Mardos olmadığı söyleniyordu. Yine Mardos'un iki mecusi kardeş tarafından öldürüldüğü ve onlardan biri olan Gavumata'nın ölü adamın yerine geçtiği söylentisi yayıldı. Bütün dünyanın bildiği gibi Dara ve soylu altılı sahte Mardos'u öldürdü ve Dara kendini büyük kral ilan etti. Dara daha sonra Cyrus'un kızı, Kambises'in kız kardeşi ve karısı, sözde Mardos'un kız kardeşi ve karısı Atossa ile evlendi. Sonuçta Dara oğlunu yani beni meşru Alkmeon kıldı. Xerxes elini şaklattı. Saki göründü. Bize kulak misafiri olmuşsa bile bunu belli etmiyordu. Zaten buna cesaret de edemezdi. Saki gittiği zaman doğal olarak şu soruyu sordum. Peki Dara'yı kim öldürdü? Babam. Kambises'in kardeşi Cyrus'un oğlu büyük kral Mardos'u öldürdü. Fakat hiç şüphesiz Dara sahte Mardos olan Mecusu Gavumata'yı öldürdüğünü sanıyordu. Xerxes hayır anlamında başını salladı. Mecusi falan yoktu, sadece büyük kral vardı ve Dara onu öldürdü. Sessizce şaraplarımızı içtik. Peki diye sordum cevabını bilerek. Kambises'in kılıcına zehri kim sürdü? Büyük kralın mızrak taşıyıcısı tabii ki Xerxes oldukça duygusuz konuşuyordu. Hystaspes'in oğlu Dara, Xerxes masadan çekilerek arkasına yaslandı. Şimdi biliyorsun dedi. Bilmek istemezdim efendim dedim. Ama şimdi biliyorsun. Yine Xerxes'in üzüntüsü beni etkilemişti. Şimdi babam her iki amcamı öldürdüğü için burada olduğumu biliyorsun. Bu tahtlar başka nasıl kazanılabilir ki efendim diye cevap verdim. Netice itibariyle Cyrus da kayınbabasını öldürdü ve bu bir savaştı. Bu dine aykırıydı. Pers bir kabile mensubu haince ve salt yükselme güdüsüyle kendi kabilesinin şeflerini devirdi. Xerxes dudakları kapalı gülümsedi. Bana oğulları tarafından öldürülen şu iki Hint kralından söz ettiğinde babamı ve bizim de farklı olmadığımızı düşündüm. Biz de Ari ırka mensubuz. Fakat aynen şu Hintliler gibi biz de biliyoruz ki kutsal yasamızı çiğneyen kişi lanetlenmiştir. Onun soyundan gelenler de. Xerxes babasının yaptıklarından dolayı kaderin kendisini cezalandıracağına kesin bir şekilde inanıyordu. Ben onunla aynı fikirde değildim. Ona eğer hakikati takip ederse babasının batılı takip etmiş olmasının onun açısından önemli olmayacağını söyledim. Fakat ne yazık ki Xerxes büyük babamın bu dünyadan kovmaya çalıştığı şeytanlar ve karanlık güçler tarafından ele geçirilmişti. Xerxes babasının kanla ödemek zorunda olmadığı şeyi oğlunun ödemek zorunda kalacağına inanıyordu. Er ya da geç yaşlı tanrılar iki kralın katlinin öcünü alacaklardı. Kutsal kanın bıraktığı izleri yine ancak kutsal kan temizleyebilirdi. Hystaspes biliyor muydu diye sordum. Evet, tabii ki biliyordu. Dehşete kapılmıştı. Kendisini Zerdüşt'e adayarak Dara'nın günahını affettirebileceğini umut ediyordu. Fakat bu mümkün değil, öyle değil mi? Hayır dedim. Bunu sadece bilge tanrının yardımıyla Dara yapabilirdi. Tatmin edici olamayacak kadar sersemlemiştim. Bunu hiç düşünmemiştim. Xerxes kadehini masanın üzerine ters çevirdi. Şarabı bitirmişti ve ayıktı. Tahtımın üzerinde kan var. Atos'a bunun normal olduğunu düşünüyor. Fakat o yarım edli ve bu tür meselelerde bize benzemiyor. Bütün bunları ne zaman öğrendin? Çocukken, haremde. Yaşlı harem ağaları kendi aralarında fısıldaşır dururlardı. Ben de onları dinlerdim. Sonunda Atossa'ya sordum. Başlangıçta yalan söyledi fakat ben ısrar ettim. Doğruyu bilmezsem dedim, kendim için huşu verici kraliyet görkemini ne zaman yakaladığımı nasıl bileceğim? Sonra bana söyledi. Vahşi bir kadındı. Fakat sana bunu anlatmama gerek yok. Senin hayatını kurtardığı gibi benimkini de kurtardı ve beni buraya koydu. Kendi hayatını nasıl kurtarabildi diye sordum. Zekasını kullanarak diye cevap verdi Xerxes. Dara, Mardos'u öldürdüğünde Atossa'yı çağırdı. Onu öldürmeyi düşünüyordu. Zira öldürdüğü adamın gerçekte kocası ve kardeşi, yani gerçek Mardos olduğunu sadece o biliyordu. Haremin geri kalan kısmı bunu bilmiyor muydu? Nasıl bilebilirdi ki? Kambises sağ iken kardeşi Mardos saltanat naibiydi. Saltanat naiplerinin kardeşinin hareminde evindeymiş gibi davranmaları beklenmez. Fakat sonunda Kambises'in öldüğü öğrenilince Mardos hemen Atossa ile evlendi. Tabii onun isteğiyle. Onun en sevdiği kardeşiydi çünkü. Bir sene sonra Dara Sus'a geldiğinde Mardos'un gerçek Mardos değil, mecusi bir düzenbaz olduğu söylentisini yaydı. Sonra Dara bu sözde düzenbazı öldürdü. Artık yeryüzünde gerçeği bilen tek kişi vardı, o da Atossa'ydı. Daha sonra neler olduğuyla ilgili 3 farklı anlatım dinledim. Atossa'nın kendisinden, Laïs'ten ve Xerxes'ten. Her hikaye birbirinden biraz farklı olmakla birlikte genel kanaat şu yöndeydi. Dara haremde Atossa'yı görmeye geldiğinde onu Büyük Cyrus'un birebir ölçülerdeki heykelinin önünde oturur buldu. Kraliçe tacını giymişti. Oldukça rahattı ya da bu izlenimi veriyordu. Nazikçe yanındakilere çekilmelerini işaret etti. Sonra bir Hint kobrası gibi ilk önce Atossa hamle yaptı. Kocam ve kardeşim büyük kral Kambises'i öldürdün. Dara şaşkına dönmüştü. Atossa'nın ayaklarına kapanmasını ve hayatını bağışlaması için yalvarmasını bekliyordu oysa. Kambises aldığı bir yaradan öldü dedi Dara savunmaya geçerek. Bu savaşta hiç yapmayacağı bir hataydı. Bir kaza sonucu kendini yaralamıştı. Sen kralın yanındaydın. Onun mızrakçısıydın. Kılıcın ucuna zehri sen sürdün. Senin böyle söyler olman doğru olduğu anlamına gelmez. Dara toparlanmaya başlamıştı. Kambises öldü. Gerçek bu. Nasıl öldüğü seni ilgilendirmez. Alkmaion'la ilgili her şey sadece ve sadece beni ilgilendirir. Çünkü ben sonuncuyum. Kocam ve kardeşim büyük kral Kambises'i öldürdüğüne dair kanıtım var. Neymiş bu kanıt? Sözümü kesme diye tısladı Atossa. İstediği zaman gerçek bir piton gibi ses çıkarabilirdi. Ben Alkmaion kraliçesiyim. İkimiz de biliyoruz ki sen, kocan ve kardeşin büyük kral Mardos'u öldürdün. Dara bu ürkütücü kadından çekinmeye başlamıştı. Durakladı. Kocan olduğu doğru ama kardeşin değildi. O Gaumata isminde bir mecusiydi. Sen ne kadar mecusiysen o da o kadar mecusiydi. O bir Alkmaion'du. Bu senin olmadığın şey ve aynı zamanda hiçbir zaman olamayacağın. Ben büyük kralım, Alkmaion'um. Dara Atossa ile arasına artık fil dişinden bir sandalye almıştı. Atossa'nın anlatımından aktarıyorum. Ben düzenbaz Zorba Mecusi'yi öldürdüm. Zorba sensin Hispastes'in oğlu Dara. Şimdi tek bir sözümle bütün Pers klanları sana baş kaldıracak. Bu Dara'nın aklını başına getirdi. Sandalyeyi bir tarafa sürükledi ve oturan kraliçeye doğru yürüdü. Bu sözü hiç söyleyemeyeceksin dedi yüzünü onunkine yaklaştırarak. Anlıyor musun? tek bir sözcük bile. Çünkü şu Mecusi'nin gerçekte Mardos olduğuna inanan herkes idam edilecek. Haydi küçük macera perest, beni öldür, sonra ne olacağını gör. Atossa ona tatlı bir gülücük attı. O günlerde öyle olmalıydı. Çünkü ağzında siyah değil, beyaz inciler vardı. Bu arada Atossa bu noktada kendini bu mavi gözlü, kumral saçlı zorbaya kaptırdığını fark etti ya da Lais böyle söylüyordu. Dara ve kendisinin aynı yaşta olması beklenmedik ten arzusunu artırmıştı. Atossa hayatın en cesur hamlesini yaptı. Babil'e, Sarta, Ekbatana'ya ajanlarımı çoktan gönderdim. Eğer öldürülürsem bize sadık şehirlerimizin askeri komutanlarına Dara'nın iki hükümdarın katili olduğunu söyleyecekler. Kambises'in ne kadar takdir edildiğini, Mardos'un ne kadar sevildiğini hatırla. Onların Büyük Cyrus'un son oğulları olduğunu hatırla. Büyük şehirler sana baş kaldıracaklardır. Bu bir söz. Sen genç, cesur bir adamdan başka hiçbir şeysin. Hepsi bu. Ama yine de sözü şartları Atossa tarafından belirlenen bir barış anlaşmasının ilk adımıydı. Eğer Dara onunla evlenir ve ilk oğlunu tahtın varisi yaparsa, Atossa da tüm dünyaya Dara'nın kendisini evlenmeye zorlayan bir Mecusi'yi öldürdüğünü söyleyecekti. Her ikisi de birbirine çeşitli tavizler vermekle birlikte anlaşmanın ana maddesi her iki tarafça da onaylandı. Demokrit, Atossa'nın Babil ve diğer şehirlere gerçekten ajan gönderip göndermediğini merak ediyor. Tabii ki göndermemişti. Büyük bir hedefe doğru ilerlerken onun her zamankinden daha fazla harikalar yarattığından şüphe yok. Peki Dara ona inanmış mıydı? Bunu kimse bilemeyecek. Tek bildiğimiz blöfü sonucunda Dara'nın Atossa'dan en az onu takdir ettiği kadar korkmasıydı. Sonraki 36 yıl boyunca onu devlet işlerinden uzak tutmak için elinden geleni yaptı. İtiraf etmeliyim ki bunda ara sıra başarılı oldu. Atossa kendi hesabına bu genç hükümdar katilinden memnundu. Onda babasının imparatorluğunun mükemmel yöneticisini görüyordu. Bu kan bulaşmış anlaşmanın meyvesi Xerxes oldu. Ne yazık ki o her şeyde denge arayan türde bir adamdı. Kütüğün bir ucundaki tahta aşağı iniyorsa diğer uç yukarı kalkmalıydı. Dara cinayetlerin cezasını çekmediği için bunları oğlu ödeyecekti. Bu konuları Halikarnaslı adamın kafasını karıştırmak için açmadım sevgili Demokrit. Aksine onun anlatımı çocuklar için hoş bir hikaye. Dara da onun kahramanı. Gerçek hikaye ise daha karanlık ve kraliyet ailesine hiç de şeref vermiyor. Fakat dostum Xerxes'i tanımak için gerçeği bilmenin gerekli olduğunu sanıyorum. Babasının yükselişinin gerçek hikayesini öğrendiği ilk andan itibaren kendi kanlı sonunu tam bir netlikle gördü. Bu öngörü onun kişiliğini ve yaptıklarını açıklamaya yeter. Bereket versin ki Xerxes ayın sonu gelmeden melankolik halinden sıyrıldı. Her iki kalem odasını da gece gündüz çalıştırmaya başladı. Hazinedeki altın ve gümüşü kendi elleriyle saydı. Kütüphanenin içeriğini beraberce inceledik. Ona bütün eski kayıtları, özellikle Hindistan ve Katay ile ilgili olanları okudum. Geri dönmek istiyorsun değil mi diye sordu. Eski tuğla tabletlerden, çürümüş papirüs ve bambu kamışlarından dolayı tozla kaplanmıştık. Evet efendim, geri dönmek istiyorum. Gelecek sene de sonraki sene dedi Xerxes sakalındaki tuz silerek sana söz veriyorum Mısır'ı yeniden kontrol altına aldığımızda gideceğiz. Bana anlattıklarını unutmadım. Yaşlı da olsam er ya da geç babamdan kalan mirasa bir şeyler eklemen gerektiğini de unutmuş değilim. İkimiz de gülümsedik. Xerxes'in ilerlemiş yaşıyla ilgili sözlerini artık ciddiye almıyordum. Ancak geriye dönüp baktığımda kendisini askerlik çağının geçtiğine inandırmış olduğunu sanıyorum. Savaş gençlerin işidir. Saray efradı Persepolis'ten ayrılmadan önce Xerxes beni yeniden kral gözcüsü olarak atadı. Sonra Ariamenes'e Baktra'ya kadar eşlik etmem emredildi. Gözlerimi ve kulaklarımı dört açmam gerekiyordu. Benden beklenen buydu. Xerxes kardeşine yumuşak davranmakla beraber ona güvenmiyordu. Artık aileyi daha iyi anladığım için şüphelerinin boş olduğunu söylemek durumunda değilim. Ariamenes ona eşlik etmemi makul karşıladı. Beraber seyahat ettiğimiz oldukça kalabalık mahiyetine rağmen dağlık bölgelerden geçen yolu kontrol eden eşkıyalara küçük düşürücü bir haraç vermek zorunda kalıyorduk. Baktra'yı tanıyamadım. Büyük yangından sonra şehrin tümü yeniden yapılmıştı. Ve artık Sus'tan çok Şravesti'ye ya da Taksili'ye benziyordu. Bir zamanların kaba sınır yerleşim yeri artık hiçbir Pers özelliği taşımayan bir doğu şehri olmuştu. Başlangıçta Ariamenes benden oldukça şüpheleniyordu. Fakat sonunda yeterince iyi anlaşmaya başladık. Yöneticilik vasfında bir eksiklik olmadığını gördüğümde Aramız daha da iyileşti. Bir bütün olarak onu esrarlı bir adam olarak buldum. Bugüne kadar kısaca söylemek gerekirse neden isyan ettiğini hala anlamış değilim. Öyle sanıyorum ki Baktra'nın garipliğinin ve uzaklığının bununla bir ilgisi var. Güneydeki dağların ötesinde Hindistan bulunmakta. Doğudaki çöllerin karşısında ise Katay. Kuzeyde soğuk ormanlar ve kabilelere ait çıplak ovalar. Medeniyet ancak batıya doğru 300 mil yolculuk ettikten sonra başlıyor. Her yerin kenarındaki Baktra hiçbir yerde. Baktra ayrıca bir yer olmaktan çok bir haleti ruhiye, bu haleti ruhiye vahşi, yırtıcı, saldırgan ve kendinden geçmiş. Batılı takip eden Baktralı mecusiler yeryüzündeki en garip insanlar. Havama içmekten sersemleşmişler. İnanılmaz derecede gaddarlar. Zerdüşt'ün öğretisine ve üç büyük kralın kesin buyruklarına rağmen hastaları yere bağlamayı ve ölenle birlikte ölmeyi sürdürüyorlar. Güneşin kavurduğu ve karın dondurduğu ölüm halindeki kişi yardım dilenir ve kimse yardım etmeye cesaret edemez. Akbabalar ve köpekler sadece cesetlerle değil henüz ölmemiş insanlarla da beslenir. Ariyamenes'e bundan yakındığımda da bana hiçbir şey yapamam dedi. Baktralılar mecusilerden benden korktuklarından daha çok korkuyorlar. Onları neden sen engellemiyorsun? Sen peygamberin varisisin. Seni dinleyeceklerdir. Ariyamenes benimle eğleniyordu. Zerdüşt'ün başarısız olduğu bir yerde torunun başarılı olması beklenemezdi. Yine de meseleyi Zerdüşt cemaatinin liderleriyle birlikte ele aldık. Çoğu söylediklerimi kabul etti. Bazıları da benimle aynı duyguları paylaşıyordu. Hemen hepsi dünya peresti. Sanırım doğru kelime bu. Hakikatin takipçileri izlenimi uyandırarak para, şan ve şöhret peşinde koşuyorlardı. Bana ölmemiş insanların ölüme terk edilmesi uygulamasına son vereceklerine dair güvence verdiler. Ne var ki bu bugüne kadar sürmektedir. Zerdüşt'ün öldürüldüğü yerde büyük bir türbe inşa edilmişti. Dar basamakları bir zamanlar havama ve kanla yıkanmış, ateşten kavrulmuş sunağın önünde dururken kendimi gerçekten garip hissettim. Bir dua okudum. Mezhebin başı bana buna bir karşılık okudu. Sonra ateş sunağının önünde durarak ufak tefek esmer, keldani görünüşlü insanlar olan akrabalarımdan bir düzine kadarına peygamberin ölümünü ve bilge tanrının bana bu can çekişen dudaklardan söylemeyi uygun bulduğu sözleri anlattım. Çok derinden etkilenmişlerdi. Aslında ben de öyle. Ancak artık aşina oldum bu sözcükleri söylerken aslında onları ilk işittiğim zaman üzerimde etki yaptığı şekilde hatırlamıyorum. Sürekli tekrar gerçek anılarımdan çok şey çalmış. Yine de perili sunağın önünde dururken kendimi aniden gözleri ölüm ve uluhiyetin tecellisiyle kamaşmış bir çocuk olarak gördüm. Sonra öküz postlarının dolu olduğu odaya götürüldüm. Burada bir düzine kadar katip, cemaatin yaşlı üyeleri, Zerdüşt'ün kutsal metinleri okurken dinlerler. Yaşlı adamlar belli bir makamla okurken ayetler ya da gatalar yazılır. Bu gatalardan bazılarının dediğimin dudaklarından dökülürken işittiğim için çok küçük değişiklikler yapıldığını fark ettim. Acaba bunlar bilerek mi yapılıyordu? Bazı durumlarda dedemin sözlerinin yeni bir kuşak için de değiştirildiğini düşünüyorum. Fakat işin aslı, okuyanlar metnin aslını unutmuş oluyorlar. Bu nedenle sonunda tereddütlü de olsam şu görüşe vardım. Yanlışlar nispeten azken bu şeylerin kaydedilmesi önemlidir. Son zamanlarda ortaya çıkan ve evrensel bir nitelik alan her şeyi kaydetme eğilimiyle birlikte bunun nerede, ne zaman, niçin başladığı belli değil. Zerdüşt, Buda, Mahavira, Gosala, Usta Kung'a ait sözlerin asılları gelecek nesiller için saklanacaktır. Gerçi şu paradoksal gerçeği de gözden kaçırmamak gerekir. Yazılı bir metin üzerinde kalem oynatmak, milyonlarca sözcüğü ezberine almış ve bu sözcüklerden birini bile gerisini unutacağı korkusuyla değiştirmeye cesaret edemeyen bir rahibin hafızasını yok etmekten çok daha kolaydır. Nitekim daha o zaman benim hayatımda Zerdüşt'ün Havama'nın uygunsuz kullanımına karşı koyduğu buyruklar mecusi geleneğine uyacak şekilde değiştirilmişti. Daha bu yakın zamanlarda Arta, yani doğruluk erdemi de bir tanrıya dönüştürülmüştür. Öte yandan Deva Mitra, Zerdüşt inancından tamamen çıkarılamamıştır. Zira çağ dışın ve hayattaki son kuzenin bile çok samimi bir şekilde Mitra güneş değil mi, güneş de bilge tanrının simgesi değil mi diye sormaktadır. Dolayısıyla şeytanlar sinsice birer birer geri dönmektedirler. İnsan tapmak istediğine tapacaktır. Dedem belli vurguları değiştirdi. Hepsi bu kadardı. Zerdüşt cemaatine Xerxes'in bilge tanrıdan başka tanrıyı kabul etmeyeceğini söylediğimde cemaattekiler çok memnun oldular. Batılın peşinde giden mecusiler büyük kralı izleyemeyecek olsalar bile, dedi baş zerdüşt. Bu iyi bir gelişme. Biraz ayrıntıya girecek olursam bizim mecusilerle onlarınki arasında geçen kavgalar anlatıldı. Ayrıca saraydaki zerdüştilerle Bagdad'dakiler arasında sonu gelmez anlaşmazlıklardan söz edildi. Sonuna kadar onların hizmetinde olduğumu göstermeye çalıştıysam da sınır boyunda yaşayan bu ufak tefek esmer adamlarda bir tür hayal kırıklığı yarattım izlenimini edindim. Benim onlardan biri olmamı beklemişlerdi. Bunun yerine saray perçesi konuşan bu mavi gözlü adam onlara karşı çıktı. Kralın gözcüsü olarak seküler dünyanın parçasıydım ve eminim ki yeryüzündeki tüm insanlar içerisinde bilge tanrının sesini işiten kişi olmam bana hala garip geldiği gibi onlara da garip gelmekteydi. Çocukluğumdaki bu tek an nedeniyle bugüne kadar Pers ülkesinin en kutsal kişisi sayılmaktayım. Bu oldukça gülünç. Fakat zaten şu an yaşadıklarımızı nadiren istemişizdir. Öte yandan yaşamak istediklerimizden çoğu zaman yoksun kalırız ya da bu isteklerimiz zamanla değişir. Akıllıyım değil mi, Demokrit? Artık benim için kış geldiği ve buzlar karardığı için tam olarak kim ve ne olduğumu biliyorum. Ben sırasını bekleyen bir cenazeyim. 34. ayrımın sonu, sayfa 494.